Ayrım 4.
Böylesi düşüncelere karşı ayaklanıp kralın heybetli bakanlarına şöyle desem: "Bu düşünceleriniz korkunç. Kral için yüz karası, halk için cehennem arıyorsunuz. Efendinizin şerefi ve sağlığı kendinin değil halkın zengin olmasına bağlıdır. İnsanlar kralları insanların yararı için başa getirdiler. Kralların yararı için değil. Kendilerini rahat yaşatacak, saldırıdan, sövgüden koruyacak güçlü bir dayanak istediler. Kralın en kutsal ödevi kendininkinden önce halkın mutluluğunu düşünmektir. Sadık bir çoban gibi kendini sürüsüne vermeli, onu en besleyici otlaklara sürmelidir. Halkın yoksulluğunu krallığın bir güveniği saymak kabaca ve açıkça yanlıştır. Kavgalar, kan dökmeler en çok dilenciler arasında olmuyor mu? Bir devrimi en candan isteyen kimdir? Bugün en yoksul durumda olan değil mi? Devleti yıkmakta en fazla atılganlık gösterecek olan kimdir? Yitirecek bir şey olmayıp da sadece kazanç sağlayacak olan değil mi? Yurttaşların kin bağladığı, hor gördüğü bir kral, halkı ezerek, soyarak, dilenci durumuna düşürerek tahtında tutunabilecekse, bıraksın krallığı, insin gitsin tahtından. Bu yollarla belki kral adını elinde tutar ama ne yiğitliği kalır ne büyüklüğü. Kral yüceliği dilencilerin değil, zengin ve mutlu insanların başında kalmakla kazanılır." Büyük yürekli Fabricius bu soylu düşünceyle söylemişti şu sözü: "Kendim zengin olmaktansa zenginlere baş olmak isterim. Bir halkın acıları, iniltileri ortasında keyif sürmek, krallık değil, zindan bekçiliği etmektir. Hastasını iyi etmek için ona daha ağır hastalıklar aşılayan bir hekim, bilgisizin, budalanın biri değil de nedir? Ey sizler ki insanları ancak hayatlarını zehir ederek yönetmesini biliyorsunuz. Sizler özgür insanlara baş olmaya yeterli değilseniz saklamayın bunu. Ya da bilgisiz kalmaktan, kendinizi beğenmişlikten, tembellikten vazgeçin. Halk bu yüzden sevmiyor, saymıyor devleti. Kendi yurdunuz içinde doğrulukla yaşayın ve yaşatın. Devletin giderlerini gelirleriyle denkleştirin. Kötülük kaynaklarını kurutun. Saçma ve barbarca bir düzenin öldürmeye ve ölmeye sürüklediği mutsuzlara karşı işkenceler arayacak yerde kötülüğü daha tohumdayken önleyecek, yok edecek insanca kurumlar yaratın. Unutulmuş küflü paslı yasaları diriltip halkın ayağına çelme takmayın. Bir kusur için alacağınız para cezası hiçbir zaman yargıcın iki kişi arasında haksız ve ayıp sayacağı kadar ağır olmasın. Makaryalıların şu güzel töresi hep aklınızda olsun. Ütopya'nın komşusu olan Makarya'da kral tahta oturduğu gün Tanrı'ya kurbanlar keser ve hazinesinde hiçbir zaman 1000 altın lira ve o değerde gümüş paradan fazlasını bulundurmayacağına yemin eder. Bu geleneği milyonlar biriktirmekten çok, halkını rahat ettirmeye çalışan bir kral kurmuştu. Kendinden sonra geleceklerin cimrileşmesini, halkın sırtından zenginleşmelerini önlemek istemişti. 1000 altın bir iç ya da dış savaş için yetecek ama halkın parasını elinden almaya yol açmayacaktı. Krala bu yasayı koyduran daha çok ikinci tehlikeydi. Bundan başka şunları da düşünmüştü: darlık zamanlarında halkın gündelik işlerinin yürümesini sağlayacak bir parayı elde tutmak. Bir de vergilerle toplanabilecek parayı sınırlamakla kralın yasa yoluyla halkı soymasını, haksızlıklara, yalan dolana yol açmasını önlemek. Böyle bir kral elbette kötüleri ürkütecek, iyileri kendine bağlayacaktı. Şimdi söyleyin dostum, çıkarları ve sistemleri gereği tam tersini düşünenlere böylesi öğütler vermek, sağırlara masal anlatmak olmaz mı? Öyle olur şüphesiz, dedim. Ama buna hiç de şaşmam. Çünkü bana sorarsanız kimsenin dinlemeyeceği besbelli olan öğütleri vermek boşunadır. Bugünün bakanları, politikacıları, yanlış düşünceler, peşin yargılarla yoğrulmuş insanlardır. Onların inançlarını birden nasıl yıkabilir kafalarına, yüreklerine en doğru, en haklı ilkeleri bir konuşmayla nasıl sokabilirsiniz? Bu filozofça konuşmalar dostlar arasında bir söyleşide yerindedir ama kral önünde büyük devlet sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda yersizdir. Ben de onu söylemiştim, dedi Rafael. Kralların sarayında felsefenin yeri yoktur. Evet ama okul felsefesinin yeri yoktur. Zamanı, yeri, insanları hesaba katmayan felsefenin. Bu kadar kırıcı olmayan bir başka felsefe daha vardır. O hangi tiyatroda, hangi oyunda oynadığını bilir. Rolünü ölçülü bicili bir ustalıkla oynar. Sizin kullanacağınız felsefe de budur. Platus'un bir komedyası oynanırken kölelerin keyifle gülüştükleri bir sırada siz filozof kılığıyla ortaya çıkar da Seneca'nın Octavia'daki Neron'a verdiği dersi okursanız alkışlanacağınızı hiç sanmam. Halka böylesi gülünç bir trajedya sunmaktansa sessiz bir rolde kalmanız daha yerinde olur. Okuduğunuz parça oyundan 100 kat daha değerli de olsa bu olmayacak sokuşturma her şeyi bozar. İyi bir oyuncu hangi rolü oynuyorsa bütün ustalığını o rolü tam gereğince oynamakta kullanır. Parlak bir söylev çekebilmek için oyunun bütünlüğünü bozmaz. Kralın önünde devlet işleri konuşulurken de böyle davranmak gerek. Kötü düşünceleri kafalardan bir anda söküp atamıyorsunuz, haksızlıkları bir vuruşta ortadan kaldıramıyorsunuz diye halka hizmet etmekten vazgeçmek doğru mudur? Bir fırtınada kaptan rüzgara söz geçiremiyorum diye gemiyi bırakır mı? Sizin ilkelerinizin tam karşıtlarıyla yetişmiş insanlar karşısındasınız. Bütün düşündüklerinin saçma ve haksız olduğunu yüzlerine vurursanız elbet dinlemezler sizi. Dikine değil, yanlamasına gideceksiniz. Doğruyu yerinde ve ustalıkla söyleyeceksiniz. Çabalarınız iyilik getirmese bile kötülüğün azalmasını sağlar, hiç olmazsa. Her şeyin iyi olması için bütün insanların iyi olması gerekir. O da yarın öbür gün olacak işlerden değil. Rafael şöyle karşılık verdi bana. Dediğiniz gibi yaparsam ne olur bilir misiniz? Başkalarını delilikten kurtarayım derken kendim sapıtırım. Sizinle konuştuğumdan başka türlü konuşacak olursam yalan söylemiş olurum. Bazı filozoflar yalan söylemekte haklı olabilirler. Benim yaratılışım buna elverişli değil. Konuşmanın devlet adamlarına ağır ve acı geleceğini biliyorum ama herkese afallatacak kadar aykırı düşünceler ileri sürdüğümü de sanmıyorum. Platon'un devletindeki görüşleri ya da Ütopyalıların bizimkilerden çok daha üstün bazı düşünüşlerini öne sürsem başka bir dünyadan geliyormuşum gibi karşılanabilirim. Çünkü burada herkesin malı mülkü olabilir. Orada ise bütün mallar mülkler ortaktır. Ama benim söylediklerimde yadırganacak, her yerde söylenmeyecek, hatta yararlı olmayacak ne var? Benim yaptığım tehlikeyi görmek ve aklı başında olanı ondan uzaklaştırmak. Kendilerini körü körüne uçuruma atanlardan başkasına aykırı gelmez söylediklerim. Herkese aykırı gelir, alaya alınır, saçma bir yenilik sayılır diye insanlığın acı gerçeklerini ortaya atmamak korkaklık ya da kötü bir sıkılganlıktır. Öyle değilse İncil'i hiç açmamalı ve İsa'nın yolunu Hristiyanlardan saklamalı. İsa havarilerine susmayı ve gizlemeyi yasaklıyor ve şöyle diyordu onlara sık sık. Benim alçak sesle kulağınıza söylediklerimi siz yüksek sesle ulu orta söyleyeceksiniz. İsa'nın söyledikleri ise bizim dünyamıza benim konuşmamdan daha da aykırı gelecek şeylerdi. İsa'nın usta sözcüleri sizin demin dediğiniz gibi yanlamasına bir yol tuttular. İnsanların kötü alışkanlıklarını Hristiyanlığa uydurmaktan kaçındıklarını görünce İncil'i insanların kötü alışkanlıklarına göre eğip büktüler. Bu ustaca manevra nereye götürdü onları? İnsanların vicdan rahatlığıyla kötülük edebilmelerini sağlamış oldular. Kralların yanında benim alacağım sonuç daha parlak olmayacak. Çünkü ya benim düşüncem hiç kimseninkine uymadığı için işe yaramayacak ya da birçoklarıyla anlaşacağım. O zaman da Terentus'taki Mito'nun dediği gibi çılgınlarla çılgınlık edeceğim. Sizin yanlamasına yolun nereye çıkacağını kestiremiyorum. İnsan iyiyi gerçekleştiremezse kötüyü yumuşatmalı hiç olmazsa diyorsunuz. Ama bunlar öyle işler ki ya girmem diyeceksiniz ya girip suç ortağı olacaksınız. En korkunç düşüncelere katılmasanız bir vebadan daha tehlikeli kararlara oy vermeniz gerekecek. Bu yüz karası görüşleri yalancıktan beğenmekse bir casus ya da bir hainin yapabileceği bir iş olacak. Demek ki o yüksek yerlerde devlete yararlı olmanın yolu yok. Erdem'in kendisini bozacak bir hava eser orada. Çevrenizdeki insanlar sizin derslerinizle iyileşmek şöyle dursun, kötülükleriyle sizi baştan çıkarırlar. Hiç bozulmadan kalırsanız özelliklerin ahlaksızlığa, budalalığa paravanlık etmiş olursunuz. Sizin yanlamasına yolla kötüyü iyiye çevirebileceğinizi ummak boşunadır. İşte onun için tanrısal Platon bilgileri devlet işlerinden uzak durmaya çağırır ve bu öğütünü şu güzel benzetmeyle destekler. Bilgeler sürekli bir yağmur boşanırken sokaktaki kalabalığa evlerinize girin de ıslanmayın diye bağırırlar. Sesleri duyulmazsa sokağa çıkıp herkes birlikte boşu boşuna ıslanmazlar. Başkalarını budalalıktan kurtaramayınca evlerinde oturup kendilerini korurlar tek başlarına. Şimdi sevgili dostum Morus, içimi açıp en mahrem düşüncelerimi söyleyeceğim. Malın mülkün kişisel bir hak olduğunu, her şeyin parayla ölçüldüğü bir yerde toplumsal adalet ve rahatlık hiçbir zaman gerçekleşemez. Ama siz aslan payını kötülere bırakan bir toplumda doğru bir yan bulursanız, büyük çoğunluk yoksulluk içinde kıvranırken doymak bilmez bir avuç insana memleketin bütün zenginliklerini sömürten bir devlet mutlu olabilir mi dersiniz? O başka. Ütopya'nın kurumlarını başka uluslarınkiyle karşılaştırınca bir taraftaki bilgeliği ve insanlığa hayran olmaktan, öbür taraftaki ahlaksızlığa ve barbarlığa vahlanmaktan kendimi alamıyorum. Ütopya'da yasalar sayıca çok azdır. Yönetim bütün yurttaşları aynı ölçüde yararlandırır. Herkes değerinin karşılığını görür. Ortak zenginlik öyle eşitçe dağıtılır ki herkes bütün yaşama kolaylıklarına bol bol kavuşur. Başka her yerde senin benim ilkesi ile karmaşık olduğu kadar da kötülüğe elverişli bir toplum düzeni kurulmuştur. Binlerce yasa çıkartılır. Yine de ne herkes ev sahibi olur, ne kimsenin mülkü korunabilir, ne de başkasınınkinden kolayca ayrılabilir. Her gün sürüyle açılan ve bir türlü bitmek bilmeyen davalara bakın. Bunları düşünürken Platon'a candan hak veriyorum ve mülk ortaklığını istemeyen uluslara yasa hazırlamaya yanaşmamış olması beni hiç de şaşırtmıyor. Bu büyük dahi çok önceden görmüş ki insanları mutluluğa ulaştırmanın tek yolu eşitlik ilkesini uygulamaktır. Oysa mülkün tek elde ve mutlak olduğu bir devlette eşitlik kurulamaz sanırım. Çünkü orada herkes sürlü yollarla kazanabildiği kadar kazanmakta haklı görür. Kendini ve ulusun zenginliğini ne kadar büyük olursa olsun eninde sonunda başkalarının yoksulluğuna göz yumacak küçük bir azınlığın eline geçer. Çok kez zenginin mutluluğuna ermek daha çok yoksulun hakkıdır. Cimri, ahlaksız, yararsız nice zenginler yok mu? Buna karşılık dürüst, kendi halinde zanaati ve durmadan çalışmasıyla devlete yarar görmeden yararlı olan sayısız yoksullar var. İşte bütün bunlar beni kesin olarak şu inanca götürdü ki, mülk sahipliğini ortadan kaldırmak, memleketin zenginliğini eşitçe, doğrulukla dağıtabilmenin ve insanlığı mutluluğa kavuşturmanın biricik yoludur. Mülkiyet hakkı toplumsal yapının temeli oldukça en kalabalık ve en işe yarar sınıf, yoksulluk, açlık, umutsuzluk içinde yaşayacaktır. Kötülüğü hafifletecek çareler bilmiyor değilim ama bunlar hastalığı iyi edemeyecek ilaçlardır. Örneğin şunlar, bir kişinin elde edebileceği toprağı ve parayı sınırlandırmak, zorbalığa ve bozgunculuğa karşı sert yasalar koymak, yükselme tutkusu ve entrikaları kötüleyip cezalandırmak, devlet görevlerini parayla satmamak. Ben de Rafael'e dedim ki, sizin düşüncelerinize katılmak şöyle dursun, bence tam tersine mülk ortaklığını uygulayan memleket dünyanın en yoksul memleketi olacaktır. Halkın yiyecek ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız? Herkes işten kaçacak ve başkasının emeğiyle geçinecek. Yoksulluk tembelleri işe sürse bile yasa herkesin hakkını başkalarına karşı korumayacağı için durmadan başkaldıranlar olacak ve sizin devlette kan gövdeyi götürecek. Kargaşalının önüne nasıl geçeceksiniz? Memurlarınızın sözde bir üstünlüğü olacak sadece. Korku, saygı veren şeyi almış olacaksınız üstlerinden. Kimseyi kimseden üstün saymayan bu hep bir sıradan insanların nasıl bir devleti olabileceğini düşünemiyorum bile. Böyle düşünmenize şaşmıyorum dedi Rafael. Hayal gücünüz böyle bir devleti tasarlamaya yetmiyor ya da yanlış tasarlıyor onu. Ben Ütopya'da 5 yıl yaşadım. Ve bu yeni dünyayı eskisine haber vermek için siz de oraya gitmiş, orada nasıl yaşandığını görmüş olsaydınız, dünyanın hiçbir yerinde daha düzenli bir yer olmadığını söylerdiniz benim gibi. Peter Gis söze karıştı ve dedi ki Rafael'e, Bu yeni dünyada bizimkinden daha gelişmiş uluslar olduğuna inandıramazsınız beni. Tabiat bizim dünyamızda kafaları daha düşük bir mayadan yaratmış olamaz. Üstelik bizim arkamızda eski bir uygarlık örneği var. Uzun bir gelişme içinde gerek ihtiyaçlar, gerek hayatı güzelleştirme isteği nice buluşlar doğurmuş. Ayrıca rastlantılardan doğma nice buluşlar daha var ki en keskin dehalar bile düşünemez onları. Eskilik konusunda dedi Rafael, bu yeni dünyanın tarihlerini okumadan doğru bir yargıya varamazsınız. Bu tarihlere göre bizim dünyamızda daha insan yokken orada şehirler varmış. Dahilerin ya da rastlantıların getirdiği buluşlarsa dünyanın her yerinde olan şeylerdir. Zekaca yeni dünyalılardan üstün olduğumuzu kabul edebilirim. Ama çalışmada, işçilikte, ustalıkça bizi çok geride bırakmışlar. Size bunu bir örneğiyle anlatayım. Bizim gelişimizden önce Ütopyalıların Avrupa'dan hiç haberi yokmuş. Yalnız 12 yıl kadar önce fırtınadan bir gemi batmış adanın önlerinde. Mısırlı ve Romalı bazı yolcuları dalgalar kıyıya atmış. Bu yolcular ölünceye kadar Ütopya'dan ayrılmak istemişler. Bu olaydan çok yararlanmış Ütopyalılar. Kurtulan yabancılardan Roma'nın bilimleri ve sanatı üstüne bütün bildiklerini öğrenmişler. Bu bilgileri geliştirerek öğrenemediklerini de kendileri çıkarmışlar. Böylece bir rastlantıyı değerlendirip eski dünyanın bütün marifetlerini benimsemişler. Belki bizlerden daha başka düşenler de olmuştur oraya ama zamanla unutulmuşlar herhalde. Belki benim gelişimi de unutacaklar bir gün. Oysa bu mutlu adalılar benden çok yararlandılar. Avrupa'nın en güzel buluşlarını benden öğrenip kendilerine mal ettiler. Ama bizler kim bilir kaç yüzyıl sonra ancak onların en güzel kurumlarını benimseyebileceğiz. Aynı zeka, aynı olanaklarla onlarınki kadar rahat bir toplum düzeni kuramayışımız bundan işte. Onların kafaları durmadan yeni buluşlara yöneliyor, yararlı her şeyi geliştirip uygulamanın yolunu arıyorlar. Peki dedim, bize bu mutlu adayı iyice anlatın. En küçük ayrıntılarına kadar her yanıyla gösterin onu bize. Taşını, toprağını, ırmaklarını, nehirlerini, insanlarını, kurumlarını, yasalarını serin önümüze dilediğiniz gibi. Bilmediğimiz her şeyi öğrenmeye can atıyoruz. İnanın buna. Hay hay dedi Rafael. Bütün bunlar hep gözümün önünde henüz. Ama çok zaman ister bu iş. Öyleyse dedim, gidip yemek yiyelim önce. Sonra bol bol vaktimiz olur. Nasıl isterseniz dedi Rafael. Eve gidip yemek yedik, sonra yine bahçede aynı yere oturduk. Hizmetçilere kimseyi yanımıza sokmamalarını tembih ettim ve Peter'la birlikte kendisini can kulağıyla dinlemeye hazır olduğumuzu söyledim Rafael'e. Merakımız karşısında bir an durup kendini toparladı ve şöyle başladı söze. Kitap 2. Ütopya Adası ortalarına düşen en geniş yerinde 200 mildir. Bu genişlik adanın iki yanına doğru bir hayli sürüp gider. Sonra uçlara doğru azalmaya başlar. Öyle ki ada 500 millik bir yarım çember olur ve iki ucunun arası aşağı yukarı 11 mil çeken bir hilal biçimini alır. Hilalin ortası geniş bir körfezdir. Toprak hilalin sırtına doğru yükselir ve rüzgarları keser. Onun içinde körfez dalgasızdır ve az çok durgun bir gölü andırır. Bu körfez her yerine gemilerin yanaşabileceği bir tek geniş liman gibidir. Körfezin girişi tehlikelidir çünkü bir yanda kumluk sığlar, öbür yanda neredeyse suyun yüzüne çıkan sarp kayalar vardır. Tam ortada çok uzaklardan gözüken ve gözüktüğü için de tehlikeli olmayan bir kayalık vardır. Ütopyalılar bu kayalığın başına bir kale yapmışlar ve içine bir alay asker yerleştirmişlerdir. Öbür kayalar su altında olduklarından gemiler için birer tuzaktır. Bu kayalar arasındaki yolları yalnız Ütopyalılar bilir. Bir Ütopyalı kılavuz olmadan hiçbir yabancı gemi buradan içeriye giremez. Kaldı ki kıyılarda fenerler olmasa kendileri bile zor girerler. Bu fenerlerin yerini değiştirecek olsalar en kalabalık düşman filosu yolunu şaşırıp kayalara çarparak batabilir. Adanın öbür yanında birçok limanlar vardır. Ama orada gerek tabiat gerek insan eli öylesine savunma olanakları yaratmıştır ki bir avuç asker bütün bir ordunun karaya çıkmasına engel olabilir. Söylenenlere inanılacak olursa burası eskiden bir ada değilmiş. Adanın durumu da bunu düşündürüyor. Eskiden buraya Abraxa denirmiş ama kral Utopus orayı fethedince Ütopya olmuş. Bu akıllı kral ele geçirdiği ülkenin kaba ve vahşi halkını uslu, uygar, kibar insanlar haline getirdi. O kadar ki Ütopyalılar bugün dünyanın en üstün ulusu oldu. Ütopus burasını elde eder etmez adayı karaya birleştiren 15 millik berzahı yardırdı. Ve böylece Abraksa toprakları Ütopya oldu. Bu dev işin başarılmasında Ütopus kendi ordusunun askerleriyle ada halkını bir arada çalıştırdı. Çünkü yerlilerin bunu zorla kölelere yaptırılan bir angarya diye görmelerini istemiyordu. Bunca insan gücü bir araya gelince bir çırpıda başarı kazanıldı. Bu işi saçma görüp alaya alan komşu devletler sonradan şaşıra kaldılar ve korkmaya başladılar. Ütopya adasının 54 büyük ve güzel şehri vardır. Hepsinde aynı dil konuşulur. Aynı töreler, aynı kurumlar, aynı yasalar yürürlüktedir. 54 şehrin hepsi aynı plan gereğince kurulmuştur ve hepsinde bölge özelliklerine göre biçimlenen aynı devlet yapıları vardır. Şehirlerin arası en az 24 mildir ve yürüyerek bir günde birinden öbürüne gidilebilir. Her yıl her şehirden 3 yaşlı başlı bilge kişi gelip Amorut'ta toplanır ve memleket işlerine bakar. Amorut adanın başkentidir. Çünkü orta yerdedir ve herkesin kolayca toplanmasına elverişlidir. Her şehrin tarım için en az 20 millik bir toprağı vardır. Genel olarak toprak genişliği şehrin uzaklığı ile orantılıdır. Hiçbir şehir yasanın çizdiği sınırları arttırma hevesine düşmez. Halk kendini toprağın sahibi değil, çiftçisi, işçisi diye görür. Tarlaların ortasında her türlü tarım araçlarıyla donatılmış çiftlik evleri vardır. Bu evlerde her mevsimde şehrin nöbet sırasıyla yolladığı işçi orduları oturur. Her çiftçi birliğinde kadın erkek en az 40 kişi ve 2 köle vardır. Her topluluğun başında birer aile babası ve anası olarak aklı başında ölçülü bir kadınla bir erkek bulunur. Her 30 çiftçi ya da aile birliği bir pilarhın yönetimindedir. Her yıl her birlikten 20 çiftçi şehre döner. Bunlar 2 yıllık tarım nöbetini bitirmiş olanlardır. Bunların yerine 20 kişi tarım ödevi yapmaya gelir. Yeni gelenler çiftlikte 1 yıl çalışmış olanlardan ders görür, toprağı işlemesini öğrenir ve ertesi yıl kendileri de başkalarını yetiştirir. Böylece çiftçinin toptan acemi olması önlenir ve halkın yiyeceği bilgisizlik, görgüsüzlük yüzünden tehlikeye düşmez. Bu her yılki yenileşmenin ve nöbet değiştirmenin bir amacı da yurttaşların hayatını çetin el kol işlerinde uzun süre yıpratmamaktır. Bununla beraber tarım işlerinden hoşlanan bazıları köyde daha uzun süre kalma izni alabilirler. Çiftçiler toprağı işler, hayvan besler, odun keser ve bunları karadan denizden şehre taşır. Tavukları çoğaltmakta çok akıllıca bir buluşları vardır. Yumurtaları kuluçka altına koymazlar. Gerekli sıcaklığı kendileri sağlayıp civcivi çıkartırlar ve civciv kabuğunu delince tavuklar değil, insanları anabilip onların ardından giderler. Pek az at beslerler ama besledikleri atlar yaman olur. Gençlerin binicilik, savaş talimlerinde ve yarışlarda kullanırlar. Tarım ve ulaştırma işlerine yalnız öküzler koşulur. Ütopyalılar derler ki, öküz atla boy ölçüşemez ama ondan daha sabırlı, daha dayanıklıdır. Öküz daha az hastalanır, daha ucuza mal olur. Üstelik işe yaramaz olunca eti yenir. Ekip biçtikleri ile bol bol ekmek yaparlar. Üzümün, elmanın ve armudun suyundan şarap yapıp içerler. Sadece su ya da bal ve meyan kökü ile kaynatılmış su içtikleri de olur. Her şehrin ve köylerinin yiyeceği içeceği en ince hesaplarla belirlenmiştir. Bununla beraber çiftçiler harcadıklarından çok daha fazlasını yetiştirmeye çalışırlar. Artan yiyecek içecekler komşu memleketlere yollanır. Köyde bulunmayan eşyayı, kapkacığı çiftçiler şehirden sağlarlar. Bunlar için şehir yöneticilerine başvurur ve dileklerini karşılıksız ve beklemeksizin alırlar. Bu işleri her ay şehre tatile geldikleri zaman yaparlar. Hasat zamanı gelince aile birliklerinin başları, pilahlar, şehir yöneticilerine haber salar, ne kadar işçiye ihtiyaçlarının olduğunu bildirirler. Bunun üzerine hasatçılar belli bir zamanda sürüyle gelir ve hava güzelse bir günde bütün ürünleri kaldırıverirler. Ütopya şehirleri ve başkent Amorut üstüne. Bir ütopya şehrini bilen hepsini bilir. Çünkü bölge özellikleri dışında bütün şehirler birbirine benzer. Onun için size herhangi bir şehri anlatabilirdim ama Amarut şehrini seçiyorum. Çünkü orası millet meclisinin ve hükümetin bulunduğu yerdir. Bundan ötürü de bütün öteki şehirlerden daha ünlü ve önemlidir. Ayrıca orada tam 5 yıl yaşadığım için en çok orasını severim. Amarut, alçak bir tepenin tatlı yamacında ve dört köşemsi bir biçimde kurulmuştur. Şehir, tam tepenin biraz altından başlar ve Andra Irmağı'nın kıyılarına kadar 2 mil uzar. Nehre yaklaştıkça da genişler. Andra Irmağı, Amarut'un 24 mil yukarılarında ufacık bir kaynaktan doğar. Bu cılız su aktıkça ve başka ırmaklarla birleştikçe büyür ve şehrin karşısında genişliği yarım mili bulur.